Ayrım 8, sayfa 77. Sabahki yoldasın, öğleye doğruydu. Veci Hanım Nasır'ı bey rastlamamıştın. Dolara yenik düşen Türk parasının bile emekli coğrafya öğretmenini sol düşmanlığından vazgeçirememesi aklını karıştırmamıştı. Halil Vedat'ı düşünmüyordun. Aklından bile geçmemişti genç adam. 4 tane boşaltılmış lüminal tüpü, Halit Ziya'nın yasla dolup taşan satırları. Belki de bilinçaltın seni kandırıyordu. Bilinçaltı akşamı bekliyordu. Yoksulları, kıyım makinesinin amansızca öğüttüğü insanları yazamadım diye yerinirken, akşam, gece, eski notların tasfiyesi, yoksullar çabuk unutuluyor. Notlar, daha ilk tümcede Vedat'ın takip ettiğini yazmışsın. Batan yazarlık mağazasının alacaklılara paylaştırılacak ilk tümcesi. Ne yoksullar, ne bugüne kadar yazdıkların. Bunlar tutmaz. Mağazayı kapatmayacaksın. Leyla İsmet'in ut yerindeki kıvır kıvır kılları yazabilirsin. Tam o sırada işgal ordusu subaylarından Marlow, Necdet Şefik'e aşık olabilir. Böylece Yakup Kadri Bey'den aşırdıklarına yeni bir boyut daha kazandırmış olursun. İnan bana kimse farkına varmaz. Usul usul sen de alışacak, mutlu olacaksın. Ama senin notların seni hep aldattı. Sabahleyin yürüyüş, Nisan'la sarmaş dolaş. Mavi kağıtlara yazılmış mektupları hatırlamamıştın. Gülderen Hanım'ın sana uzattığı, işte Vedat'ın mektupları. Eczacı karı koca, ikisi de eczacı mı? Hava bugün çok güzel demişlerdi. İkisi de kapıda duruyorlardı. Eczaneyi bırakıp yürüyüşe çıkamadıklarına üzülüyorlardı. Yürüyüşe mi çıkıyorsunuz? Evet, her sabah çıkarım. Biliyoruz, biz de şimdi onu konuşuyorduk, her sabah. Nerede yürüyorsunuz? Arka sokaklardan Kurtuluş'un sonuna kadar. Biz yapamıyoruz, halbuki biz yaşta artık. Bizim için de yürüyün, bizim için de. Migros'tan çıkan kadına selam vermiştin. Biraz daha yürüdükten sonra karşı kaldırıma geçtin. Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nin çatısı. Başkaları için yazmak, arınmak, insanın kendinden kurtulması. Tuhaf bir sevinç bile duyuyordun. Ne ayrılık, ne şu bu. Yürüdükçe daha hızlı. Ne ayrılık kalır, ne yalnızlık yılgısı. Kilisenin çatısı geride kalmıştı. Trafik lambası, yürüyen yeşil adam, manavda yeşil salatalar, kırmızı turplar, birkaç güne kadar hamerikler çıkar. Şişman kedi manavın bacaklarına sürtünüyordu. Su serpiyordu salatalara, maydanoz demetlerine, taptaze naneye manav. Bitişikte ciğerci, kedi manavın kedisidir. Kuyumcu vitrinini düzenliyordu, daha yeni. Bu öğleye doğru saatte altın bilezikler, pırlanta taklidi taşlar, kırmızı kadife kutuda tek taş yüzük, alım gücü sıfır. Bir böcek gördün tam o sırada, ters dönmüş, kaldırımda debelenip duruyor. Altınlar, yüzükler ve iğrenç bir böcek diyordun, karşıtlık. Başkaları için yazmak diyordun. Bu sabahın tedavi reçetesi, ilaç reçetesi, başkalarının acısını paylaşmak. Sarı kabuklu böceği bıraktın, kıvrılıp açılıyor, kıvrılıp açılıyor, biraz da ezerler. Bir us yarılması içindeydin, böceği de ezerler, altın da ezer. Kilisenin sokağından geçmediğine yazıklanıyordu. Büyük çınar ağacı, büyük meşe ağacı, söğüt gibi bel vermiş çam ağacı oradadır, sokakta ve Notre Dame de Lourdes'un bahçesinde. Altın da ezer, dolar da. Ağaçlar güzeldir. İnsanları artık sevmediğini söyleyen Doktor Astrov ağaç diker. Vanya'dayı da bir gün orman olsunlar diye. Galiba Astrov geçmişti aklından. Eğer öyküye girecekse, öyküyü yazabilecekse, Doktor Astrov adı, Vanya'dayı adı kaç kişiye ses yöneltebilecek? Boşlukta kalacak, bir hiç olacak. Umutsuzca içini çekti. Savaş sokağının hemen ilk köşesinde derken çiroz kokusu. Sanki yaz gelmiş. Doktor Astrov pop şarkıcısı değil, futbolcu değil, televizyon yıldızı, eğlenceli yarışma programı sunucusu değil. Sen çirozu yazlardan hatırlarsın, yazlarda hatırlarsın. Ateşe tutulan çirozun kokusuydu. İncecik kıyılmış dereotları. Bir kadeh rakı öğle üzeri. Belki de çilingir sofrası için hazırlanıyordu bol dereotlu sirke gezdirilmiş çiroz salatası. Astrov'u falan düşünmüyordu. Kimin umurunda? Sonya'nın sonsuza kadar çalışmak zorunda oluşlarını en acı tevekkülle söylemesi, geleceğin insanları için ağaç dikmek. Yaşlı akasya ağacıyla at kestanesinin bakıştığı, gölgeli, dar, bir L gibi kıvrılan sokaktan geçerken ayrılık yalnızlık değildir, diye düşünüyordu. Ayrılık daha ne? Daha ne? At kestanesi kandil kandil çiçeklerle donanmıştı. Haziran'a doğru, artık Haziran olunca, şimdi gurur duyduğu çiçeklerini yitirince, yemyeşil kabuğunda ilk at kestanesini sunar, gencecik taptaze. Onları görünce içim iyice yaşlanmış olacak diye düşündü. Ama ağaçlara yine de inanmak gerek diye düşündü. Serçeler hep birlikte dallardan dallara uçuştular. Bir ötüşmedir aldı gitti. Madame Esther'in adını sonradan öğrendin. Başlangıçta ufak tefek Yahudi madamdı sadece. Beş koltuğunda oturur, penceredeki paşa kılıçlarını sular, önlüğünü giyer, akşamleyin hep tek başına olmasına karşın büyücek yemek masasına örtüyü serer, tek kişilik sofrasını kurar. Sen evde olduğun akşamlar ayaküstü yemek yersin mutfakta. Madame Esther'le benzerliğiniz ikinizin de kitap okuması, kitaplar sevdalısı olmanız. Ekim de geçip gitmişti. Kaloriferleriniz iyi yanıyordu. Yeni apartmandan, yeni yaşamından mutluydun. Zümbül apartmanının da yer aldığı apartmanlar dizisinin hemen arkasında, caddeden bir alt sokakta, iki, üç alt sokakta, bütün alt, arka sokaklarda işliklerin, küçük fabrikaların çileli dünyası başlardı. Bacalardan kara dumanlar savruluyor, gökyüzüne yapışıp kalıyor, siyah bir sis sarıyordu dört bir yanı. Filtre kahveni yudumlar, kirlenen kente, kirlenen hayata aldırışsız, çilelerden habersiz, evinde korunaklı. Güneşli, az buçuk ılık sonbahar günlerinde parka gelirdi işçiler. Öğle tatilinde mavi, çividi tulumlar, beyaz iş önlükleri banklarda otururlar, kadınlı erkekli. Çoğu kez kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Ne konuşurlardı? Gülerlerdi. Onları hiç tanımadığını, onların dünyasıyla sizinkinin birbirinden o kadar ayrı kaldığını düşünmezdin. Ayrılığın yüz çeşidi, bin çeşidi olduğunu bilmiyordun. Oysa öyle çok ayrılık var ki. Kirli havanın hayalet şehre çeviriverdiği ortamda komşunu gözetliyordun. O da bazen parka bakar, işçileri görürdü herhalde. Madam iş görürken hep dantelalı önlüğü, işler icat ederdi. Yaşlılığın dünyasını işlevli kılmak isteyerek büfesini boşaltır, bardakları masaya dizer, fincanlar, çanaklar, tabakları çıkarır, mutfağa gider gelir, harıl harıl çalışırdı. Gözlüklerini takıp koltuğuna oturdu mu, gazete okuyacağını, gazetenin televizyon sayfasından gece izleyeceği programları seçeceğini usul usul ayırt ettin. Elinde kalem bir şeyler işaret eder, gece de yalnızca bir iki saat televizyon açardı. Sonra abajurun ışığı, madam kitap okuyor. Gizli dostunun, daha dost olmamıştınız, adını Sevim Hanım'dan öğrendin, Esther. Sevim Hanım için gerisinde manolya kokusu bulutları bırakarak kurşuni peleriniyle evden çıktığı akşam üzeri, akşam değildi. Tam tersine Rita Hayworth saçları adeta yorgun düşmüş, makyajı eskimiş, pelerini buruş buruş sabahla öğle arası eve dönüş saatinde. Kapıda karşılaştınız. Zümbül apartmanından Madame Esther çıktı o an. Çok seviyorum bu kadını dedin. İhtiyarlığı ve yalnız başına olmayı öğreniyorum ondan. Bütün gününe askeri bir düzen veriyor. Bayılıyorum. Sevim Hanım gülümsedi. Madame Esther bambaşkadır. Madame Esther'in arkasından bakarken gülümseyişi silinivermişti. Geç kaldım. Ayhan beni bekliyordur. Evet, Ayhan beklerdi. Madame Esther ise hiçbir şey beklemiyordu. Dünyanın bütün tutkularından arınmış, kurtulmuş. Hep gözetliyordun. Hissediyordu herhalde. Titrek hali, sokağa çıkışlarda, kaldırımdan inerken, kaldırıma çıkarken. Düşecek, bir şey olacak diye korkuyordun. Karşıdan karşıya geçerken vızır vızır otomobiller, sonuna kadar açılmış disko müzikler, şımarık genç sürücüler. Madame Esther hepsini atlayarak Migros'a doğru yürüdü. Migros'ta bir iki kez, ufak tefek Yahudi madam, Migros'ta bir iki kez rastladın. Gözlüğünü taka çıkara, elinde alışveriş listesi, süttü, domates salçası, portakal, ton balığı, evirip çevirdiği biftekti, küçük bir karnabahar, yalnızlığa meydan okuyarak tek kişilik dünyasına belki sevinçler, mutluluklar kuşandırıyor. Kaçıncı kadeh bu? Bir şey yiyecekti. Demin bir şey çekmişti canı. Turşu, küçük hıyar turşuları, kornişon. Sonra çiroz kokusu. Şimdi aynı iştahsızlık, aynı isteksizlik. Kül tablasını aldı. Harikulade bir andı. Güzeldi. Bir benzeri ola ki bir daha yaşanmaz dedi içinden. Ya-şan-mas sözcükleri heceleyerek. Yalnız insanların küçük oyunları. 50 yaşında bile olsanız bazen aynadaki yansıya dil çıkartılır, yüz göz buruşturulur, nanik yapılır, bazen sözcükler uzun uzadıya hecelenir. Kış akşamıydı, kar yağıyordu. Zaten böylesi harikulade bir an için kar yağması gerekirdi. Park, yapraksız ağaçlar, otomobillerin üstü bembeyazdı. Kül tablasını çöp poşetine boşalttı. Ya sönmemiş izmarit varsa? Musluğu açıp su doldurdu porselen çanağa. İzmarit dediğimizde ille sönmüş mü olmalı? Poşete boşalttı. Başı hafiften dönüyor, midesi bulanıyor, handisi örecek. Dönüp yazı masasından, yıllarca birlikte yaşadılar, yıllarca yazı masası, ihtiyar yazı makinesi, Terez'in çok eski bulduğu büfe, öteki eşya, öteki Selimler, ince uzun bardağı almaya üşendi. Kar yağıyordu. Aslında karlı günlerden nefret edersin. Evde hapis kalmak, büsbütün ıssız kalmak, kendine bir türlü yetememek. Kar yalnızca Dostoyevski'nin romanlarında güzeldir. Kar yağmış, yollar, arka bahçeler kar beyazında yüzüyor. Madame Esther'in perdeleri yarı aralık. Ne renkti perdeler? Ne çabuk unutmaya başladın. Şimdiden eriyor ayrıntı. Madame Esther başını kaldırıp sana bakıyor. Koltuk, abajur. Madame Esther birden elindeki kitabı sana sallıyor. Okuduğu kitap bir roman, bir öykü kitabı. Kim bilir? Bir bayrak, bir flama olup çıkıyor. Yüzyıllar öncesinin söylenceleriyle konuşan yapraklanıyor. Denizlere, geçmiş zaman kalyonlarına. Elinle dur işareti yapıyorsun. Bekle, bekleyin. Koşup okuduğun kitabı alıyorsun. Bir anı kitabı, deneme, oyun, şiir kitabı. Sen de sallıyorsun, sallıyorsun. Telaş içinde, coşkuyla, göndere flamalar çekerek. Güneş, masmavi gökyüzü, Akdeniz. Çehov'un oyunlarında ünlem yoktur. Ünlemsiz konuşur insanlar. Çünkü hayatlarının sevinçleri söner. Göndere çekilen flama yapayalnız savruluyor. Çehov'un oyunları mı? Kitaplar mı? Kitapları bir yana bırakarak, reddettiğin düzenin bütün fırsatlarından yararlan. Mütareke seneleri olmuyorsa Sultanahmet istibdadı da olabilir. Hoş, yazmaya çalıştın o dönemi. O romanın da pek tutmadı. Hırsından çatla. Notlarını tasfiye ediyorsun. Telaş etme. Mütareke seneleri için bir roman kuruyorsun. Mütareke seneleri azımsanır gibi değil. Sodom ve Gomorre'den bir Marquis de Sade çıkabilir. Gir, talan et. Sonra da yok say, unuttur. Biri çakozlarsa... Esinlendim de, esinlenmekten korkmam ben de. Montaj roman yazıyorum de, yepyeni bir çığır aç. Boş bardağın yanında dolu bardak, su içmişti. Şimdi yine rakı içecek, kağıdı çekti, kargacık burgacık küçücük yazmış, gözlüğünü taktı. Bunların hepsi yalandı, bütün hayatlar benimdi. Yalan mıydı? Gülüyordu, yalan olabilir mi? Başkalarını gönlünce dile getiremedi ama bütün hayatlar da kendisinin değildi. İyi kötü yararlandı başkalarının hayatlarından. Balzac, romancı kralı da yazsa, posta ulağını da yazsa hep kendini yazar demiş. O kadar da değil Monsieur Balzac. Bütün hayatlar bizim olamaz. Kıyısından köşesinden dışımızdaki kralla, dışımızdaki posta ulağı yazımızda çizimizde boy gösterebilir. Kargacık burgacık yazıya bakıyordu. Balzac belki de öyle bir şey dememişti. Bütün hayatlar niye benim olsun? Ama insan niye öyküler romanlar yazar? Kuramadığı hayat için. Vahşice gülüyordu, yırtıp atarken yeni boşaltılmış gül tablasına yeni taptaze kağıt parçacıkları. Gülden Hanım da gülüyordu, Bobby bile sıçrıyordu. Yalnız mihrace suskundu. Likör şişelerini sehpanın üstüne dizmişti Gülden Hanım. Hizmetçi büyük gümüş tepside getirmişti albenili şişeleri. Ama bu daha sonraydı. Önce içerideki odalara geçmişlerdi. Koridor bir uçtan bir uca kitaplıktı, odalarda. Yatak odasının kapısını telaşla çekiyordu Gülden Hanım. Yanakları al al, odadaki sayısız kitabı gösterecek kadar vakit bırakarak. Kitaplarıyla konuştuğunu söylüyordu. Küçük bir kız çocuğu olup çıkmıştı. Yüzüne dikkatle baktığınızda 50 yıl öncesine dönebiliyordunuz. Işıl ışıl gözler, apaydınlık bakışlar. Sesi incelivermişti. Kitaplarımla konuşurum ben. Kitaplarıma şarkı söylerim. Neredeyse şarkıya başlayacaktı ve şarkı 1940'ların bir okul şarkısı olacaktı. Siz de konuşur musunuz kitaplarınızla? Konuşmuyorsanız bile bundan sonra konuşun. Kitaplar sevgi ister, merhamet ister. Kitaplar dinler, bundan çok hoşlanırlar, saadet duyarlar. Sen de görür gibi oluyordun Gülderen Hanım'ı şarkı söylerken kız çocuğu sesiyle. İşitiyordun çocukluğun sesi. Artık sinek böcek yapan sarmaşıklara kızmıyor. Kitapların onu dinlediklerine inanacağın geliyordu. İşte sizin dosyanız. Sizin şarkınız gibi bir şey. Dosyalar dosyalar arasından bir dosya çekmiş sana uzatmıştı. Baka kalmıştın. Ne sandınız beyefendi? Bizde bütün yazarlar dosyalanmıştır. Dosyalanmak. Bu tuhaf söz kulaklarında yankıyıp durur. Masaya bırakılmış gri kapaklı dosyayı açmak üzereydin. Otursanıza rahat rahat inceleyin. İlk sayfayı ürküntüyle okudun. Adın soyadın yazılmıştı. Altta bir ayraç açılmış, doğum tarihin yazılı ayraç içinde. Ufacık bir çizgi sonra boşluk, ayraç kapatılmamış. Ölüm tarihini düşündün, yüzün sarardı. Gülderen Hanım farkında değildi. Mihrace'ye bir valiz getirmiş, valizi açıyor, eski, sararmış, işlemeli örtüler, peşkirler, şömendo tablolar dökülüşüyor. Madem antikacısınız, kıymetli el işleridir. Ölüm tarihi, yaşamak güdüsü. Ama Mihrace tersini ileri sürmüştü. Gülderen Hanım bir yandan da seni süzüyormuş. Ne var bunda? Ölüm tarihi. Bir gün herkes gibi. Şimdi alıştın, şimdi uzak gelmiyor sana. Telefonların çalmıyor. Ne 225'li, ne 248'li. Ne cep telefonu. Televizyonu açmıyorsun. Bayağılıklarla kendini küçük düşürme. Kimse gelip gitmiyor. Kapı çalsa bile ya gazeteden yazı almak için gelen motosikletli çocuklar ya davetiye kitap getiren ulak. Bir anlamda çoktan ölüp gitmiş. Bir anlamda ölüm çoktan gelmiş. Ölmüş biri gibi yaşıyorsun. O zaman tarih şu olmuş, bu olmuş, şu tarih olmuş, bu tarih olmuş. İçini çekerek onlar da öyle yaşıyorlar. Yazmak istediklerin, Nur Hanım, Ayhan, Madam Esther yıllarca öyle yaşadılar. Sonya, orman cininde bugün burada mutluluğumu yitirdim ben demişti. Daktilodaki boş kağıdı çıkardı. Yıllar yılı daktilo demedi de yazı makinesi dedi. Ne çok yazı kesip saklamışsınız. Bir kısmını hepten unutmuşum. Bu yazıların çoğu bende yok. Ölüm tarihi henüz saptanmamıştı ama yazılar ard arda dizilmiş, yazarlığının dökümü gözler önüne serilmişti. Eleştiriler, yergiler, tartışmalar, söyleşiler. Gazetelerden, dergilerden kesilmiş, dosya kağıtlarına katlanarak yapıştırılmış. Gençlik fotoğrafları, romancılığının parlak yılları. Nasıl, beğendiniz mi? Teşekkür ederim, ilginize teşekkür ederim. Halil Vedat'ın da bir dosyası vardı herhalde. Ayraç açılmış, Ayraç onunkinde kapatılmış olmalı. Her şey bitmiş. Halil Vedat yalnızca mektuplar, mektup yazmıştı. Ben her şeyi saklarım Selim Bey, bilhassa yazıya geçmiş şeyleri. Bunlar birer vesikadır. Mektupları görmene daha vakit var. Mektupları Gülderen Hanım'a ikinci gidişinde gördün. Tekrar gelmeyecek misiniz Selim Bey? Sizi eski bir dost gibi biliyorum. Makosenlerinizi niye giymiyorsunuz? Merdivende ayak sesleriniz Selim Bey. Geldiğinizi döndüğünüzü haber verirdi makosenleriniz. Kapısını ansızın açıp söylüyor Nur Hanım. Nur Hanım'ın gözlerinde yaş görüyorsun. Akı kanlanmış, mavi, patlak gözler. Hayatımda Nur Hanım, Gülderen Hanım diyerek bugün burada mutluluğumu yitirdim ben. Boş ver, unut. Yerinden fırlayıp elinde şuradan buradan kaptığı bir kitap. Madam Esther'e selamlar. Kitaplar. Boş ver. Merdivende ayak seslerini bekleyen yok artık. Köşe palasta değilsin. Yarın Yeşilyurt'a Gülderen Hanım'a gitmeyeceksin. Halil Vedat'ın mavi kağıtlara yazılmış mektupları. Buradaydı, son evde, Nisan gecesi. Haziranda at kestanesi ağacım ilk meyvelerini verir. Bugün burada. Boş ver. Bir dilim beyaz peynir kes. Küp küp böl. Kekik, pul biber, inceden zeytinyağı gezdir. O güzel günler geçip gitti diye üzülme. Kim söyledi sana o güzel günlerin güzel olduğunu? Sen uydurdun. Ne gençlikte ne sonra. İlk aşkla başlar ayrılık. Ayraç kapanmadı daha. Yeniden başla. Yeniden, yeniden. Niçin olmasın? Likör şişeleriyle başlayabilirdi. Halil Vedat'ın mektupları için gelmişlerdi. Daha doğrusu Mihrace'nin geleceğinden haberi yoktu Gülderen Hanım'ın. Çay sofrası iki kişilik kurulmuştu. Yalnızca beni bekliyordu. Başta soğuk davranmıştı Mihrace'ye. Sonra bir valiz dolusu eski örtü, şömen de tablo, nakışlar. Likör şişeleriyle başlayabilirdi. Kristal, antika, likör kadehleri de. Boneli hizmetçi gümüş tepside bir yığın kadeh getirmişti. Sizin likörlerimizi anlatan bir yazınız vardı. Gülderen Hanım gülümsüyordu. İstanbul kültüründe likörün hakikaten ayrı bir yeri vardır. Likör, alafrangalığımızın en monist sembolüdür. Ha ha ha. Gülüyor mu, alay mı ediyor belli değil. Devrik mezar taşı dişler. Kesmelerinde belli belirsiz altın yaldızlar kristal şişeyi alıyordu. Likörü koyu pembe. Önce gül likörümüzden içeceğiz. Hizmetçinin yardım etmesine karşı koyuyor. Bir elinde şişe, öteki elinde kadehler. Ne yapacağını şaşırmış, iş görmeye alışık olmayan bir hanımefendi. Yaşlı kız. Hayır, hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bütün hayatlar benimdir. Tam bu muydu? Gülderen Hanım'ın hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Niçin kız kurusu olsun? Yırtıp atmıştı tümceyi. Ha öyle o tümce, ha böyle. Kimsenin hayatı senin değildi. Kimse hayatını sana ödünç bile vermedi. Gül likörü gül kokuyordu, şuruplu. Gül yapraklarını alkole yatırıyordunuz, güneşte bekliyor. Ama ille pembe güllerden. Pembe güllerin yaprakları arasında toz şeker serpilecek, bir sıra gül, bir tutam toz şeker. Güller pembe ve kokulu olacaktı. Raihalı. Her mevsim bahçeden getirtiyormuş. Gülderen Hanım bahçenin vurgusunu arttıra arttıra anlatıyordu. Bahçeler kalmamıştı. O bahçe gülleri de kalmamıştı. Bahçe gülleri keskin kokar. Bir yazda eflatun güllerden eflatun bir likör yapmış Gülderen Hanım. Sonraki yaz bahçenin eflatun gülleri açmamış. Sonraki yazlar artık açmamış. Şimdi de vişne likörümüzden içeceğiz. Aa, aynı kadehle olmaz. Tatlar birbirine karışır. Vişne likörüne ben mutlaka karanfil koyarım. Rayihasını hissettirmeyecek kadar az. İçen karanfili anlamaz. Rayiha şuur altına hitap edecek. Bütün R'ler hareket halinde. Likörün ki hepsinden vurgulu. R'den sonra bir de Ö edinmiş adeta. Likörü ama yarım bir Ö. Mihrace'ye gelince alkol olsun da ister likör ister mavi ispirto. Evet ama likör yeterli gelmedikçe üst üste üst üste aynı kadehle başka kadehle. Likörlerinden ahududu, vişne, gül, Kızılcık tattırmak isteyen ama kendisi tatmayan Gülderen Hanım. Tabii hepsi ev likörü, ev yapımı, evde yaptık hepsini diyordu. Kül rengi saçlarından gurur duyduğunu söyler gibi. Çünkü bir ara saçlarını alelacayip renklere boyayıp ortalığa fırlayıveren kadınlara çok güldüğünü söylemişti. Her sene mevsimlerini kaçırmadan yapmak zorundayız. Gerçi mevsim mi kaldı? Likörler, likörler, misafirler, misafirler. Ha ha ha. Vişne likörü dişçi muayenehanesi gibi karanfil kokuyordu. Ahu dudu tortulanmıştı. Kızılcık likörü içilemeyecek kadar şerbetliydi. Yalnız toz toparlak şişede duran sakız likörüne Selim bayılmıştı. Elinize sağlık. Beğendiniz mi? Doğru söyleyin. Olağanüstü. Ege'de yapılır. İsmet Paşa sayesinde Yunan'a kaptırdığımız adalarda. Aynı yöntemi tatbik ediyoruz. Adalar, çam ağaçları biliyorsunuz. Bilmemiz gereken neydi? Yine de sakızları damla damla çam ağaçları, çividi deniz, güneş, bahçe, beyaz evler, esinti dört bir yanı sarıyor, estiriyordu. Gün likörlerle bitti. Kapıya doğru yürüyorduk. Salon bitkilerinin, süslü, oyuncaklı eşyanın, halıların, aynaların, çerçevelerin, fotoğrafların bir türlü örtemediği, örtbas edemediği yalnızlığı duyumsuyordum. Bobby boyna havlıyor, tedirgin, üzgün, oradan oraya koşuşturuyordu. Gelenim gidenim o kadar az ki gitmenizi istemiyor. Mihrace, belki de sokağa çıkmak istiyor, demişti. Asla, beni hiç yalnız bırakmaz. Misafirler, misafirler, likörler, likörler, ah Gülderen Hanım. Yağmur bir yağsa, oysa yağmur yağıyordu. Yazar gözlerini kapayınca yağıyordu. Gözleri kapalıydı ama yağmurun yağdığını görebiliyordu. Pencere önlerinde, balkon kapısında, teras kapısında duruyor. Yazar sokağa, caddeye, arka bahçelere bakıyordu ama yalnızca yağmur damlalarını görüyordu. Yağmur yağınca herkes pencereden bakar. Bunda şaşırtıcı, yadırgatıcı bir şey yoktur. Hele böyle aralıksız yağıyorsa. Şemsiyeli insanlar geçer, kediler ortalıkta görünmez. Yapraklardan damlalar yağmur durunca süzülür. Camlar, pencere camları, teras kapısı camları çoktan buğulanmıştı. Buğu, saydam camları buzlu cama dönüştürmüş, yağmur damlaları da yol yol akmaya koyulmuştu. Bir damla çarpıyor, ötekisi onu kovalıyor, damlalar birbirine çarpa çarpa itiş kakış buzlu camda hızla aşağı akıyordu. Bu an içinde bir notu olmalı. Tasfiye edilecek notlardan birini bu anı işlemiş olmalı. Çiziktirmelerini şöylece iteledi. Kim bilir hangi kağıt parçasında. Yağmur yağıyordu. Birçok kez yağmur yağmıştı. Birçok kez yağmurla birlikte sevinçten sevince savrulmuş, acının dindiğini duyumsamıştı. Yağmur aralıksız yağsın, hep yağsın diye yakarmıştı. Camın dibine kadar gelince damlalar birdenbire yatay bir su yolu oluşturuyordu. Demin dikeyken ve o zaman yağmur damlaları gözyaşı olmaktan çıkıyordu. Yukarıdan aşağıya bakarsan gözyaşı. Noktalanacak her yazı gözyaşlarıyla noktalanmalıdır. Yazar yazdığı her kişinin yağmur damlalarındaki gözyaşları olduğunu görüyordu. Artık yağmur damlalarını görmüyordu. Camlara çarpan yüzlerce, binlerce gözyaşıydı. Yüzlerce roman kişisi, öykü kişisi yazdı mı? Yazı masasının yağmursuz bungun gecede çevresindeki kişiler pek azdı. Bizi çok kötü yazdın diyorlardı. Alacaklılar, alacaklılar kapıya dayanmışlardı. İflas etmiş yazarlık. Onları yazarken, kaleme getirirken hiç de böyle değildi. Hava kararmış değildi. Pencereden içeriye aydınlıklar süzülürdü. Camlara yağmur vurmazdı. Halil Vedat'ın romanında yağmur var mıydı? Evet galiba. Halit Ziya Bey galiba rüyasında görüyordu şakır şakır yağan yağmuru. Cana kıyıştan sonra. Halit Ziya Bey onu yavrucuğumu bir araba içinde görüyordu. Yazar şimdi açık seçik anımsıyor. Ne zaman, nerede? Halit Ziya Bey'in rüyasında bunlar karanlıktı. Ama Halil Vedat bir araba içinde boyna gidiyor, boyna ayrılıyor. Kim bilir nereye? Ormanda ve gecedir. Orman karanlıktır. Yağışlı, kasırgalı bir hava. Ayrım sonu sayfa 91.